Ayrım 19.
Bu adaya karşı yaşamayı belki de bilinçaltımda engellediğim bir olaydı. Bilmiyorum. Neredesiniz yahu diyerek bir hışımla banyoya giren ada adeta birbirine yapışmış olarak biraz da suçlu bir ifadeyle küvetin kenarında otururken bizi bulunca fena halde irkildi. İrkildi. Sanki tokat yemiş gibi sendeledi. Ne yapıyorsunuz burada siz ikiniz diye azarladı bizi. Ada beni daha önce hiç azarlamamıştı. Meriç'i çekiştirerek banyodan çıkartırken azarlıyordu hala. O daha çocuk, sakın elini sürme ona. Banyoda ne yapacağımı bilmeden öyle kala kaldığımda içeriden Meriç'in hıçkırıklarını duyuyordum. Meriç ağlıyor, ada öfkeleniyordu. Dedemin ölümünü hep böyle hatırlarım. Hatırlarım. Düşlerimde bile kendimim. Bilinç gerçekten var olduğumuzun tek gerçek kanıtıdır. René Descartes. Bu asker ölmüş dedi yaşlı kadın. Hayır, hayır Musa ölmedi diye haykırdı Tuna. Ölemez o. Ölemez çünkü bütün bu Allah'ın belası şeyler gerçek değil. Anlıyor musunuz? Gerçek değil. Hepsi ama hepsi yalnızca bir karavasan, bir rüya. Sesindeki vahşet ve öfke insanın kanını donduracak kadar korkunç, geri dönüşsüz ve artık önlenemezdi. Daha fenası o artık kendi sesini işitmemeye başlamıştı. Yüzü sapsarı, gözleri patlamış gibi açılmış, bedeni şiddetli gergindi. En ufak bir tıkırtıda ya yerinden metrelerce zıplayacak ya da karşısındakini öldürecek kadar gergindi. Gözlükleri toz içinde, üniforması kirliydi. Ben anlatmaktan yoruldum ama siz anlamamaktan bıkmadınız. Daha kaç kere söyleyeceğim bilmem ki. Bakın korkacak bir şey yok, tamam mı? Tamam mı diyorum size, hı? Diye haykırdı. Yaşlı kadın ürkerek bir adım geri çekildi. Sakın korkmayın, bu Allah'ın belası savaş, bu şiddet ve nefret tamamen benim lanet olası bilinçaltımın bir intikamı. Tamam mı? Anlıyorsunuz değil mi? Bekleyin, biraz daha sabredin. Nasılsa bu ülkede doğanlar hep bekler ve sabrederler zaten. Yüzyıllardır, Allah kerim, anlarsınız ya, tevakkül şart. Siz parmağınızı kıpırdatmayın, susun ve bekleyin. Allah kerim, devlet baba, toprak ana, oh, bekleyin, bekleyin, daha çok beklersiniz, anlıyorsunuz değil mi? Bekleyin siz de, bu kez de benim uyanmamı bekleyiverin. Ne olacak, nasılsa asırlardır bekliyorsunuz hep birlikte. Soluk soluğa kalmıştı, durdu. Sonra kendi kendine konuşuyormuş gibi fısıldadı. Bir uyanabilsem, ah bir uyanabilsem şu Allah'ın cezası uykudan, hemen şimdi uyanabilsem. Hepimiz kurtulacağız bu karabasandan. Hepimiz. Siz, ben ve bu kabusun içindeki bütün karakterler. Sonra yaşlı kadına döndü. Anlıyorsunuz değil mi? Diye azarladı. Hiçbir şey anlamamış ama acıyarak bakan gözlerle karşılaştı. Anlıyorsanız neden öyle bakıyorsunuz bana? Ha? Öfkeyle kadının üstüne doğru eğildi. Ama kadın pek de korkmuş görünmüyordu. Vah evladım vah, olanlar olmuş sana çocuğum diyerek dizlerini dövmeye, dudaklarını hızlı hızlı kımıldatıp duyulmayan bir sesle dualar okuyup üflemeye başladı. O sırada hemen arkasından gelen çocuk sesini duyan Tuna, sırtına dayalı sert bir cismin varlığını ayrımsadı. Ana, bu asker kafayı yemiş be. Dönüp bakınca siyah, dik saçlı, bakımsız, 10 yaşlarında cin gibi esmer bir oğlan çocuğu gördü Tuna. ''Eller yukarı, yakarım ha!'' diye panik içinde bağırdı çocuk. Çocuğun elinde bir tabanca vardı ve oyuncak değildi. ''Tamam tamam, sakin ol. Çizgi filmi izlemiyoruz burada, tamam mı? Robokopluk falan taslama sakın. Bırak o silahı. Şimdi yaralanırsın falan. Bir de başıma sen çıkma Allah aşkına yav. Rüyada bile olsa silahları sevmiyorum ben. Hadi bırak o tabancayı küçük. Kes sesini asker. Ben küçük değilim, tamam mı? Bu tabanca rüya değildir. İçi doludur. Yürü bakalım şimdi.'' Canı sıkılarak yüzünü buruşturdu Tuna. Yeniden başlıyoruz desene. Çok konuşma. Bırak tüfeğini yere ve içeriye yürü. Sallanma. Hiç acımam, yakarım ha. Tüfeğinin omzuna asılı olduğunu da o zaman ayrımsadı Tuna. Çıkartıp yere bıraktı ve neredeyse karanlık avludan geçerek eve girdi. Çok film izliyor olmalısın. Ve tabii şiddet filmleri. Televizyon Anadolu'ya başka şeyler de getirdi mi acaba? Çok konuşma asker, yürü. Tamam, biliyorum. Hiç acımaz, yakarsın ha. Küçük bir antrede postallarını çıkarttı ve kilimle kaplı bir odaya girdi. Çocuk arkasında içi dolu gerçek bir tabancayı üzerine çevirmiş onu izliyordu. Geç şu sedire otur bakalım. Dur oğlum, dur Canelim. Bırak o zavallı askeri. Görmüyor musun? Aklı uçmuş, başka ellere gitmiş garibin, diyerek arkadan yetişti yaşlı kadın. Gel asker, gel uzan bakayım şu sedire. Allah hepimizi tezelden kurtaracak inşallah. Sen Allah'ın birliğine inancını sakın kaybetme oğlum. Gel hele, şöyle uzan evladım. Tuna, kadının sesindeki şefkati avuç avuç süründü yaralarının üstüne. Uysalca söz dinledi. Çiçekli basmadan fırfırlı bir entari giymiş olan sedire uzandı ve hemen kendinden geçti. Uyandığında kendini hala aynı evde, aynı sedirde yatarken buldu. Üstelik ortalık hala loştu. Allah kahretsin diye bağırdı. Ana, deli asker uyandı, beddua ediyor. Yer sofrası kurulmuş, sofranın ortasındaki kırmızı teflon bir tencereden mis gibi kokan buharlar yayılıyordu. Hala yer sofrasında yemek yiyorlar. Anadolu köylüsü hala masaya yükselemedi desene, diye homurdandı yattığı yerden doğrulup. O zaman ölü bir ışık yayan, üzeri el işlemesi bir örtüyle kapatılmış gaz lambasını gördü. Hala elektrik gelmemiş köy kaldı mı Türkiye'de? Neredeyim ben? Diye bağırdı canı sıkılarak. Ana, deli asker nerede olduğunu da bilmiyor. Elinde 3 alüminyum kaşık ve üzerinde buharlar tüten gözleme ekmeğiyle yaşlı kadın girdi odaya. Meraklanma oğlum, iyi insanların arasındasın. Bizden kötülük gelmez sana, diyerek yer sofrasının başına bağdaş kurup oturdu. Ama neredeyim ben? Adı ne bu kasabanın? Hangi coğrafyasına düşer dünyanın? Gözlüğüm nerede benim? Gel asker oğlum, gel bir lokma geçsin boğazından. Bak bir deri bir kemik kalmışsın. Biraz yiyesin ki güçlenesin hele. Güçlenince bulursun yerini yurdunu, yönünü coğrafyanı. Canlar sağ olsun önce. Al gözlüğüm burada, uyurken rahatsız etmesin diye aldım. Camlarını da temizledim iyi göresin diye. İyi görmek mi? Diye alaycı küçük bir kahkaha attı Tuna. Dalga mı geçiyorsunuz? İyi görmeyeyim diye eksik mercek, yani cam taktırdı gözlüğüme. Kimdir o densiz öyle, diye kızdı kadın. Kim olacak? Bilinçaltım tabii. Bilinçaltım yani bu kabusu düzenleyen şey. Benim beynimin bir parçası, diyerek gözlüğünü taktı. Kadın çok üzülerek oturduğu yerde iki yana sallandı, dizlerini dövdü. Vah can evladım vah, bu savaş neler etmiştir hepimize böyle. Vah çocuğum vah. Uzadıkça uzuyor acılar, korkular daha da büyüyor. Öfke ve nefret, tabii sonuçta şiddet iyice şahlanıyor, diye homurdandı Tuna. Hem de okumuş yazmış bir insanmışsın besbelli. Bu dediklerinin bazısını anlamam etmem ama ağzın iyi laf yapar. Vah evladım vah, gel otur şuraya biraz çorba iç, gel oğlum. Sen sakın inancını kaybetme çocuğum. Bitecek bu kötü günler, bitecek yüce yaradının izniyle yakında. Ayağa kalkınca başı döndü Tuna'nın, sendeledi önce. Sonra yer sofrasının başına çöküverdi. Fakat rahat etmedi. Yer sofrasında oturmanın bir yolu olmalıydı. Baktı, kadın bağdaş kurmuştu. O da denedi ama kuşaklar boyu masada yemek yemeye alışmış bacakları bu işi başarmakta pek usta değildi. Annemin sülalesi de yerde mi yemek yiyorlardı acaba? Buyur, diye sordu kadın. Yok bir şey, kendi kendime konuşuyordum ben. Geçecek can evladım, inşallah şifa bulacaksın. Ali de gelip oturdu. Gözleme ekmeğinden kopartıp yemeye başladı. Ekmeğin sıcak kokusu çabucak yayıldı ortaya. Bağdaş kurmuş bir bedenin ortasında sıkışmış olan midesini doldurmakta fiziksel sıkıntı çekse de açlık galip geldi ve ortadaki aynı tencereden çala kaşık yenen ev yapması tarhana çorbasına neredeyse saldırdı. Kusura kalma, evde fazla erzak kalmadı. Artık Allah ne verdiyse. Elinize sağlık, çok lezzetli olmuş. Uzun zamandır sulu ev yemeği yememiştim. Afiyet olsun, şifa niyetine can evladım, dedi kadın sevecen bir sesle. Ana, diye bağırdı çocuk içeriden. Dondu kaldı Tuna, çünkü çocuk yanında çorba içiyordu. Ana, bu asker inliyor be, galiba kendine geliyor. Koş kız ana. Musa mı? Diye heyecanla yerinden fırladı Tuna. Onu çoktan unutmuştu oysa. Yandaki odaya gidince önce küçük Ali'ye ikiz kardeş kadar benzeyen bir başka oğlan çocukla karşılaştı. Onun da elinde tabanca vardı ve siyah perdeyle sımsıkı örtülmüş pencerenin önünde nöbet tutuyordu. Bu çocuk Ali'den iki beden küçüktü. 7-8 yaşlarında olmalıydı. Belki daha büyüktü ama gözlüğü net görmesine yetmediği için bu kadarını çıkartabiliyordu. Sonra Musa'yı gördü. Geniş bir karyola da yarı çıplak yatıyordu Musa ve bir bacağının yarısı yoktu. Üzerinde kan lekeleri olan beyaz bir çarşafla bağlanmıştı eski bacağının dizi. Yarı baygın inliyordu. Ne yaptınız Musa'ya diye bağırdı Tuna. Nerede Musa'nın bacağı? Katiller, kasaplar, canavarlar nasıl kestiniz adamın bacağını? Sonra kendi elini şiddetle ısırarak ağlamaya başladı. Tanrım, bu işkence niye? Neden bu kabusun devam etmesine izin veriyorsun? Neden insanlar birbirlerine karşı bu kadar zalim olabiliyorlar? Yaşlı kadın kolundan tutup yatıştırmak istedi Tuna'yı. Ama bu hareketi hiç beklenmedik sert bir tepkiye yol açtı. Bu kez de şiddetli bir öfke krizine kapıldı Tuna. Kadının üstüne yürüyüp çıldırmış gibi bağırmaya başladı. Hangi hakla, hangi yetkiyle, kimsiniz siz? Operatör doktor mu, yargıç mı, tanrı mı? Ne sanıyorsunuz kendinize? Kendi çocuğunuza yapar mıydınız bu cellatlığı? Yanıt istiyorum. Bütün sorularıma yanıt istiyorum. Adalet istiyorum. Allah'ın cezaları, bıktım hepinizden, anladınız mı? Bıktım. Tabancasını Tuna'ya doğru kaldırmış Ali'nin iki beden küçük kardeşi annesini korumak için çırpınıyordu. Oysa kadın pek etkilenmiş görünmüyordu. Dur oğlum, dellenme gene. Ali, koş oğlum, su getir asker abine, koşuver Ali'm. Kadın son derece sakin ve olaya hakim görünüyor, Tuna'yı yatıştıracağını kesinlikle inanıyordu. Ufak tefek cüssesinden hiç beklenmedik bir kuvvetle Tuna'yı kolundan çekip zorla oturttu sedire. Ali'nin getirdiği sert ve lezzetsiz suyu adeta akıttı boğazına. Gözlüğünü çekip aldı yüzünden ve hala sinirden titreyen genç askeri iri köylü ellerine avuç avuç doldurduğu kolonyayla yıkadı, ovaladı. Doğum kontrolü tanımamış rahminin can kattığı kim bilir kaç çocuğu büyütmüş, yıllarca toprağı okşamış, toprakla savaşmış, ellerinden yayılan şifa duygusu kendini annesiz bir çocuk kadar çaresiz hisseden Tuna'yı şaşırtarak yatıştırdı. Kolonyanın keskin alkolü gözlerini yakınca kendine geldi Tuna. Kolonyadan yayılan limon kokusu ona birini anımsattı. "Nesim!" diye inledi. Ah Nesim, neredesin Nesim? Hani dünyayı güzelleştireceğine inandığımız felsefeler, hani yeni, cesur, uygar dünya. Seni susturdular, beni de ben olmaktan çıkartıyorlar Nesim. Ben yok oluyorum Nesim, Nesim, uyuşturuyorlar beni. Duyarsız, alışmış, tepkisiz biri olana dek bu kabusu sürdürecekler Nesim. Üzülme can oğlum, dedi yaşlı kadın. Her gecenin bir sabahı vardır. Kul sıkışmadıkça Hızır yetişmez. Sonra Tuna'nın yanına oturup sırtını sıvazlayarak bir ilahi okumaya başladı. Yunus Emre miydi? Sesi ne kadar yanık, ne kadar yatıştırıcıydı. Sonra sustu ve sessizce dua okumaya başladı. Aslında dudaklarını hızlı hızlı kıpırdatarak bir şeyler fısıldıyordu. Sözcükleri duymak olanaksızdı. Fakat yüzündeki huzur dolu ifadeden ve bedeninin üst kısmında ancak dikkatle bakınca hissedilecek mistik bir dans ritminden onun dua okuduğunu düşünüyordu Tuna. Babaannesi Mürşide Hanım'ın, dedesi Muharrem Usta'nın onu bütün tehlikelerden koruyacağına inanarak okudukları duaları anımsadı. Güvenceli ve mutlu çocukluk günleri. Zorda kalınca hep sığınılan, hep o liman değil midir? Tabii eğer öyle bir çocukluk şansınız olduysa. Ona uzun gelen bir süre böyle kaldılar. Tuna yatışmıştı. Kendini biraz önceki kadar çaresiz hissetmediğini ayrımsadı. Dönüp alıcı gözüyle kadına baktı ilk kez. Kadın hiç de sandığı kadar yaşlı değildi. Bakımsız, yorgun ve her yanı kat kat giysilerle örtülü olduğu için insanda yaşlı bir kadın imgesi yaratıyordu. Esmer tenli, ela gözlü, tombuldu. Kalın kaşları biraz incetilse, başına öyle lafın gelişi iliştirdiği çiçek baskılı tülbent, örtüden fırlamış dağınık, beyaz saçları taranıp boyansa, biraz kilo verip bir kadın kıyafeti giyse, en fazla 45 yaşlarında görüneceğine karar verdi Tuna. Hadi bilemedin 48. Yalnızca ana kimliğinin içine sıkışmış, aslında güçlü, kuvvetli, soğukkanlı, akıllı bir kadın olmalıydı. Evde iki oğlundan başka kimse olmadığına göre Musa'nın bacağını o kesmişti. Dedemin Osmanlı kadını, babaannemin Türk kadını dediği, Anadolu kadını tiplemesi de bu olmalı diye düşündü. Birden ne düşündüğünün bilincine vardı. Sen mi kestin Musa'nın bacağını diye hayretle yerinden fırladı. Benim herif askerdeyken başladım kesmeye, dedi kadın kaderini kabullenmiş bir sesle. Tavuk, horoz derken koyun bile keser oldum. Baktım aslan gibi asker, şosenin arkadaşın gitti gidiyor, o bacaktan hayır kalmamış ona, dağladım bizim koyun bıçağını, ya Allah, ya Bismillah, ya Ali, la ilahe illallah, işte kesiverdim. Zaten çürümüş, paramparça dağılmıştı bacak. Ağzı bir karış açık, bir bilim kurgu hikayesi dinler gibi hayretle ona bakan Tuna'yı sevindirmek için ekledi. Meraklanma ha, bacağını bahçeye gömdüm, usulüne uygundur. Bu kadarı gerçekten çok fazla diye fısıldadı Tuna. İnanılmaz bir hayal gücü. Bilinçaltım benim kendi hayal gücümü aşıyor. Başa çıkamıyorum artık diye hayretle ekledi. Ama alev alev yanar garibim. Ateşi düşmezse dayanamaz bu can Mehmetçik. Ben kulun elinden geleni yaptım. Gerisi Allah'ın emridir. Sustu. Yine dudaklarını hızlı hızlı kıpırdatarak dualar okudu, üfledi. Kim bilir anası nerelerdedir? Ne dualar eder evladı için? Ah ah, gözü çıksın bu savaşın da, onu çıkaranların da. İlaç falan kaldı mı ki de içirelim garip askere, ağrısı dinsin, ateşi düşsün diye? Çantam nerede? Çantamı bulun bana diye heyecanla atıldı Tuna. Çantamı verin bana, ilaç var çantamda. Sesi sevinçten titriyordu. Ali, getir bakayım asker abinin çantasını. Bir koşu, hadi aslanım Ali'm. Ali neredeyse boyuna eşit sırt çantasını güçlükle sürükleyerek getirip Tuna'nın önüne bıraktı. Sonra tabancasını kaldırıp bir oyun edersen hiç acımam ha dedi. Biliyorum Ali, hiç acımaz, yakarsın. Çantasından Meriç'in bıraktığı antibiyotik ve ağrı kesicileri çıkarttı. Belki kurtarabiliriz onu, belki ölmez Musa diye sevinçle ortaya konuştu. Bunun bir kabus olduğunu kanıtlaması için onun yaşaması şart. Alev alev yanan Musa'yı kadının yardımıyla doğrultup bir ekstra güçlü antibiyotik, iki tane de ağrı kesici yutturmaya çalıştı. Kendinde olmayan birine bir şey yutturmanın ne kadar güç olabileceğini hiç düşünmemişti daha önce. Bir süre Musa ile boğuşması gerekti. Yutmanın bir refleks olduğunu sanıp durmuştu yıllarca. Oysa yutkunma ve yutma ayrı işlemlerdi. Sonunda ilaçları suda ezip eriten kadın onları kaşık kaşık yutturmayı başardı Musa'ya. Musa'nın ağzından akan sularla hem yatak hem de üstleri sırılsıklam olmuştu. Allah senden razı olsun can evladım. Bir can kurtarmak ne sevaptır bilir misin? Allah öldürmeyin diye buyurmuştur. Yani yaşatın demiştir. Bak bu dünya senin gibi canların yüzü suyuna hala batmamıştır. Evvel Allah sizlerin sayesinde kurtulup huzura kavuşacaktır memleketimiz inşallah. Sonra yine gözlerini yumup dudaklarını hızlı hızlı kımıldatarak dualar okumaya, bedenini huşu içinde sağa sola sallamaya başladı. Tuna onlara belli etmeden çantasından beyaz elips şeklindeki küçük bir taş çıkarttı. Okşayarak cebine koydu. Sonra öbür odaya dönüp çorbanın kalan kısmını içmeye heves etmişti ki Ali'nin küçük kardeşinin çoktan çorbayı silip süpürdüğünü gördü. Çocukla göz göze geldiklerinde onun biraz utandığını hissetti. Rahatlatmak için kocaman gülümsedi çocuğa. Uzun zamandır gülümsemeyen insanların çene kasları unuttukları bu hareket sırasında gerilirler. Tuna'nın çene kasları gerildi, ağrıdı. ''Adın ne senin?'' diye sordu sevecen bir sesle. ''Lütfü'' dedi çocuk ağzındaki son lokmayı çiğnerken. Lütfü'nün ne kadar küçük olduğunu düşündü Tuna. Kendini onun yaşlarındayken kuzguncukta hatırlamaya çalıştı sonra. Ne mutlu, ne güzel bir çocukluktu onunkisi. Ada, Aras, şair dayı, dedesi, annesi, Cihan teyze. Çocukluk yaşamının ilk karakterleri kişiliğinin oluşumundaki asıl çizgiler. Oysa bu çocukların sevgiyle anacakları, bunaldıklarında sığınacakları bir çocuklukları bile olmayacaktı. Lütfü yer sofrasının örtüsünü ağzını sildi. Yarabbi şükür diyerek kalktı ve simsiyah perdelerle kapatılmış pencere kenarında nöbet tutan Ali'nin yanına gitti. İki kardeş hiç konuşmadan nöbet devredip devraldılar. Ali sedire yatıp çabucak derin bir çocuk uykusuna daldı. Tabancasını yastık olarak kullandığı minderin altına saklamıştı. Onun rüyasında neler görebileceğini az çok tahmin edebileceğini düşündü Tuna. Başını kaldırınca tam sedirin üstünde asılı resmi ve sazı gördü. Resim Hazreti Ali'nindi. Yanındaki saz süslü, el işi bir bağla duvardaki çiviye asılmıştı. O sırada kadın sofrayı topluyordu ki üst katta bir gürültü koptu. Sanki iri bir cisim yere düşmüştü. Sonra ayak sesleri duyuldu. Daha sedire yeni oturmuştuna yerinden fırladı. Tüfeğimi verin, çabuk tüfeğimi getirin bana diye bağırdı. Sonra durdu, kısa bir süre dondu kaldı. Tanrım, bu ben miyim diye üzüntüyle sordu. Kendimi korumak için silah mı gereksiniyorum ben de? Onu sakladık dedi. O olsun işte der gibi sırıttı küçük Lütfü. Korkma, kediler falandır dedi sonra üst katı işaret ederek. He ya, korkma can oğlum, kediler falandır diye geçiştirdi kadında. Gürültüyle uyanan Ali hiçbir şey olmamış gibi öbür yana dönüp yeniden uyudu. Üst katta bir şey saklıyorlar. Bu evde biri, belki birileri saklanıyor diye düşündü Tuna. Madem öyle ben de oyunu kurallarına göre oynarım diye mırıldandı. Islak üniformasını düzeltti, boğazını temizledi. Omuzlarını geri atıp kaymış gözlüğünü burnunun üstüne doğru iteledi. Silahlanma döngüsü, iç savaş dinamiğinin bir parçasıdır, dedi ders anlattığı sesi bularak. Ana oğul şaşırarak birbirlerine baktılar. Önce herkes silahlanır, satanlar da alanlar da hoşnuttur. Hatta resmi politikalarla teşvik edilir bu alışveriş. Lütfü tabanca tutmayan elini havaya kaldırıp havada çevirerek deli işareti yaptı. Eli minicikti, yüzünde afacan bir sırıtma vardı. Şimdi tam yaşını gösteriyordu. İç savaş üzerine güzel kitaplar yazan Hans Enzensberger adlı bir adam böyle diyor, dedi sakin bir sesle Tuna. Bu karabasanda kendisine biçilen rolün rüya delisi olduğunu biliyordu artık. Benim adım Tuna, öğretmenim, İstanbulluyum. Boğaziçi'nin bir köyü olan Kuzguncuk'ta doğdum ve büyüdüm. Sizin adınız ne? Kadın aniden normal bir insan gibi konuşan Tuna'nın kendisine siz diye hitap etmesini farkına varmış olacak, karşılaştıklarından beri ilk kez kendine güvenini yitirdi, eli ayağına dolaştı. Yalnızca ana kimliğine sıkışmış varlığı aniden anonimlikten çıkmış, kişiselleşmişti ve o bu konuda tamamen donanımsız, yapayalnızdı. Bizim adımız Hatice'dir, dedi utanarak. Memnun oldum Hatice Hanım. Kusura bakmayın, içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle kendimi ancak tanıtabildim. Acaba çok lüks kaçmazsa bir kahve, şöyle bol köpüklü, orta şekerli bir Türk kahvesi olsa diyecektim. Bilmem çok şey mi istemiş olurum. Bu kez de hanım olarak hitap edilmiş olmanın tedirginliğiyle kadın başörtüsünü düzeltti, eteğinin altındaki şalvarına çeki düzen verdi. Lüks falan olur mu? Başımızın üstünde yeri vardır. Misafirin can öğretmen bey oğlum. Ama şu savaşın gözü çıksın, kahve bulunmaz oldu. Birden kadının gözünde deli bir askerden konuk bir öğretmen sıfatını atladığını ayrımsadı Tuna. Dur hele, dedi kadın gözleri parlayarak. Nohut kahvesi yapıvereyim sana. Nohut kahvesi mi, diye yüzünü buruşturdu Tuna. Kadın güldü. Alt çenesinde altın dişleri vardı. Ruhum bile duymaz ha öğretmen bey. Bunlar sahte kahve tüccarı falan mı, diye düşündü Tuna. Üstü dantelli bir örtüyle örtüldüğü için televizyon olduğunu ancak şimdi fark ettiği kocaman kutunun durduğu komodinin kapağını açtı ve içinden bir kavanoz çıkarttı. Kavanozun içinde sarışın bir toz vardı ki Tuna'ya annesinin kış gecelerinde havanda dövüp toz şekerle karıştırdığı leblebi tozunu çağrıştırıverdi aniden. Hani adanın dadısının da onlara özenip yaptığı ama toz şeker yerine pudra şekeri kullandığı için aynı çıtırtılı lezzeti asla tutturamadığı mistik tadlı leblebi tozu. Hatice Hanım'ın biraz sonra içinde köpüklü kahve bulunan kilim desenli Sümerbank fincanıyla getirip sunduğu şey son derece kahveye benziyordu. Ama en önemlisi albinisi doğuştan eksikti. O insanı baştan çıkartan, zevkten çıldırtan ve katıldığı ortamı aniden keyif renklerine boyayan